Ayrım 23, sayfa 383. Karıma yazdığım mektuptan. Dün gece oturdum, yargılanırken yapacağım konuşmanın metnini yazdım. Bu benim hem ifadem hem savunmam olacak. Öyle uzun boylu konuşacak değilim. Yeter. Saat 1'de yattığımda ancak sabaha karşı 4.30'da uyuyabildim. Saat 6.30'da kalktım. Topu topu 2 saatlik bir uyku yetmişti bana. O uykusuz geçen saatler benim için çok değişikti. Sen hiç içinin kocaman, dop dolu olduğunu yaşadın mı? Yaşamışsındır. Hani her şeye hazırsındır, güçlüsündür. Hani kafanın her soruya dolu dolu, pırıl pırıl, kısa ama kesin yanıtlar bulduğu, yaratıcı gün kendini dizginleyemediği, dışa taştığı. Aklıma Baudelaire'in bir şiirinden dizeler geliyor. Agatha, uçtuğu var mı ruhunun ara sıra? Büyülü, mavi, derin ve ışıl ışıl yanan. Bambaşka denizlere, bambaşka semalara. Agatha, uçtuğu var mı ruhunun ara sıra? İnsan kendisi çekebilmeli kendisini sorguya. Yapılabilir mi bu? Ben dün gece yaptım. Hiçbir savcının, hiçbir yargıcın beceremeyeceği biçimde erişilmez bir inatla yaptım. Öylesine ince noktalara iniyor, öyle beklenmedik noktalardan yakalayıp vuruyordum ki kendimi, böylesi bir sorguya kim olsa dayanamazdı. Dayandım. İçim öyle büyüktü ki, dün gece öyle kıvrak çalışan bir kafam vardı ki, hiç kaydarmadan bütün soruların yanıtlarını hemen veriyor, hepsinin üstesinden geliyordum. Ah hele sabaha karşı görsen, tam bir yaratıcıydım. İçimden öyküler taşıyordu. Görüş günlerinde karşımda vesikalık bir fotoğrafsın sen. Şu anda da bu vesikalık fotoğrafla konuşuyor gibi yazıyorum bu mektubu. Azap yollarının ilk cildini bitirmek üzereyim. İki kız kardeş, Dasha ile Katya'nın Birinci Dünya Savaşı sırasındaki arkadaşlıkları, sevgileri, acıları. Lev Tolstoy'un o bir dönemi kapsayan bir tarihsel süreç içinde koca bir toplumu romanlaştıran o geniş soluklu, o kucaklayıcı ustalığı ile Dostoyevski'nin o sımsıcak, o yüce insan sevgisiyle ruhun bitmez tükenmez acılarının sevinçlerini birleştiren bir yazar Alexei Tolstoy. Üstelik hiç de öyle edebiyatçı kasılması yok. Süssüz, yalın, apaydınlık yazan bir yazar. İşte sana Alexei Tolstoy'dan birkaç güzel söz. Yüreği sızlatacak kadar güzel. Sense tıpkı bir ispinoz gibi çirkinlikleri görmemek için başını kanatlarının arasına gizliyorsun. Hoşuma gitmişti. Altını çizmiştim bu satırların. Önümüzdeki hafta sonuna doğru savcının iddianamesi belki gelir sanıyorum. İddiaların pek önemi yok. Ama duruşmanın başlaması için iddianame çok önemli. Bekliyorum. Karıma yazdığım mektuptan. Ahmet Muhip Dıranıs'ın bayıldığım bir şiiri vardır. Bitmez tükenmez iç sıkıntısı. Bir ay sonra hücre yalnızlığımda kendimi zorlamış ama o şiirin bütününü belleğimden çıkaramamıştım. Az önce Rauf Mutluay'ın Edebiyat Bilgileri adlı kitabını karıştırırken o şiire rastladım. Bitmez tükenmez iç sıkıntısı çektiğimiz şu günlerde senin de seveceğini umarak şiiri buraya aktarıyorum. Bir bıçak saplı durur göğsünde. Hangi su tasını uzansan boş. Hangi pencereye koşarsan koş. Hep aynı siyah güneş gökyüzünde. Hep aynı siyah güneş, aynı siyah, aynı susayış, aynı koşuş, aynı. Of, hep aynı şey, aynı şey, aynı şey. Aynı, aynı, aynı, aynı, aynı. Bugün avluda ince bir yağmur çiseliyordu. Duvar dibine diz çökmüş, önümdeki betona düşen yağmur damlalarına dalmıştım. Küçük su birikintilerine düşen damlalar, küçük çocuk gülüşleri gibiydi. Pembe bir çocuk ağzı gibi küçük halkalar oluşuyordu su birikintisinin yüzeyinde. Küçük yarım baloncuklar suyla birlikte kayıyorlar, sonra asla duyulmayacak olan, sessiz, beklenmedik bir patlamayla yok oluyor, suya karışıyorlardı. Yağmur sonrasında su birikintilerinde ne güzel yansımalar olur değil mi? Bir bulut, bir ev, çiçek açmış bir dal, kuru çıplak bir ağaç, bir çocuk yüzü belki, bir gökyüzü. Bugün avludaki su birikintilerinde bunların hiçbiri yoktu. Yalnızca bir taş duvar, demir parmaklıklı bir iki pencere, duvarın üzerindeki koyu demir parmaklıkların arasına çekilmiş dikenli teller. Tepede gökyüzü bir ara bir fabrika dumanı gibiydi. Koparıp koparıp sana bu mektupları yazdığım defterlerden biri bitti, biri de yarılandı. Bana bir iki defter daha getirir misin? Aynı defterden olsun. Yazdıklarımın bir örnek sayfalarla çoğalmasını, birikmesini istiyorum. Karıma yazdığım mektuptan. Biliyor musun? Bu arka hücreler koğuşunun en eskisi bendim. Dayanılır gibi değildi. Dayanamadım. Bugün yönetime bir dilekçe yazdım. Bu koğuşun en eskisi olduğumu, burada unutulduğumu, koğuşumun değiştirilmesini isteyen bir dilekçe. Nöbetçi çavuşla dilekçemi yönetime ulaştırdım. Yarım saat geçti geçmedi, kapılar açıldı, beni almaya geldiler. Koğuşumu değiştireceklermiş. Gerçekten sevindim, toparlandım. Hiç beklemediğim bir şey, beni dış bey koğuşuna verdiler. Burası saygın kişilerin, aydınların koğuşu. Cezaevinin dışında, yönetim odasının bitişiğinde, bahçeye bakan, uzaktan da olsa Ankara'yı gören bir cennet köşesi. Yan yana biri küçük, biri büyük iki oda. küçük bir hol, bir de tuvalet. Beni verdikleri odada sevgili insanlar var. Muzaffer Erdoz, Avukat Halit Çelenk'in damadı Kaya Güvenç, Avukat Mükerrem Erdoğan, Mümtaz Soysal, daha birkaç dost. Bitişik koğuştakilerin büyük çoğunluğu Perinçek takımından. İşlerinde pek çok tanıdık var. En hoşuma giden de Nuri Çolakoğlu. Hiç Doğu'ya benzemiyor. Bana üste bir yatak ayırdı arkadaşlar. Odanın ortasından sarkan lamba burnumun ucunda. Ama gece ışığı söndürebiliyoruz. Şaşkınım. Hücreler koğuşundan da Perinçek takımından da kurtulduğum için mutluyum. Çok şaşırtıcı, çok çirkin olaylara tanıdık oldum orada. Burada daha kolay geçeceğe benzer günler. Buraya getirilir getirilmez yönetimden çağırdılar beni. Komutan Albay Saldıran Er'in odasını aldılar. Odada bir de yüzbaşı vardı. Beni bir konukmuşum gibi ağırladılar. Olacak şey değil. Çay söylediler, sigara tuttular. Bir söyleşi havasında arka hücrelerden neden ayrılmak istediğimi sordular. Orada kalan arkadaşların açlık grevini neden uzattıklarını sordular. Pek çok şey sordular. Oradan ayrılmak isteyiş nedenimi açıkladım. Bana haksızlık yapıldığını, bu haksızlığa artık son verilmesi gerektiğini, orada kalan en eski tutuklu olduğumun, orada unutulduğum duygusuna kapıldığımın, orada sıkıldığımı anlatmaya çalıştım. Bu yanıtlarımdan pek hoşlanmadıkları belliydi. Orada kalan arkadaşların açlık grevini neden uzattıklarını bir türlü anlayamadığımı da söyledim. Beni koğuşa gönderirlerken yüzlerindeki öfkeye benzer sıkıntıyı gördüm. Ne yapabilirdim ki? Bir ara beni geri gönderecekleri bile geçti aklımdan ama yapmadılar. Gece odada bu bildik dostlarla ne güzel şeyler konuştuk. Ne kadar özlemişim böyle bir ortamı. Sana Aponyer'den iki dize. İnsanlar her şeyden önce ışığı severler. Ateşi bulanlar onlardır. Arka hücrelerde Mao'cu olmayan 11 kişiydik. Ben koğuşun en eskisi olarak koğuş yöneticisiydim. Mao'cular birer ikişer bizden sonra geldiler. Tam bir komünist düzen içinde yaşamaya çalışıyorlardı. Her şeyi ortaktılar. Paradan tutun, iç çamaşırlarına kadar hiçbir konuda kişisel mülkiyet yoktu onlarda. Herkes gereksindiği kadar alıyordu. Biz onlar kadar komünist olamıyorduk. Yakınlarımızın adımıza yatırdıkları yönetimdeki paramızdan haftada ancak çekebiliyorduk. Paralarımızı tek kasada birleştirmemiştik ama parası olmayana parasızlık çektirmiyorduk. Mao'cular aramıza katıldıktan bir süre sonra onların önerisiyle ortak kasa düzenine geçtik. Hafta başı çektiğimiz 50 liraları ortak kasaya yatırıyor, koğuşun harcamalarını oradan karşılıyorduk. Onlar giderek çoğunluk olmuşlardı. Doğu Perinçek hala önderleriydi. İşlerinden Doğu ile Günzileli'yi önceden tanıyordum. Ercan Enç, koğuşa ilk gelen Mao'cuydu. Çok sevdiğim biri de oydu. İşlerinden birkaç kişi midelerinden rahatsız olduklarını söyleyerek kantinden bol bol süt ısmarlıyorlardı. Bir görüş günü kocaman bir transistörlü radyo getirdiler koğuşa. Günzileli'nin elinde 75-80 santimetre uzunluğundaki radyoyla önümüzden geçişini şaşkınlıkla, hayranlıkla izlemiştik. Her görüş günü onlara bir iki bavul dolusu çamaşır geliyordu. Dikkat ettim, gelen renkli donların, fanilaların hepsi Eros markasını taşıyordu. Bizler 2-3 günde bir değiştirdiğimiz beyaz fanilalarımızı gerekince yıkayıp kurutur ya da varsa valizimizdeki temiziyle değiştirirken onlar her gün çamaşır değiştiriyorlar. Bunu yaparken malları ortak tüketiyorlardı. Ben Bafra sigarası içiyordum. Bir gün Doğu Perinçek sigara içenleri çevresine topladı. Bundan böyle cezaevinde parasız dağıtılan asker sigarası içmemiz gerektiğini, ortak paramızı yük sigaralarla tüketmememiz gerektiğini söyledi. Kendisi sigara içmiyordu, karşı çıktım. Bu kadar küçük bir keyfi kimsenin elimizden alamayacağını söyledim. Üstelik yalnız midesinden rahatsız olanların değil, herkesin her gün bir şişe süt de içmesini önerdim. Sıkı yönetim yasasına göre biz tutuklular er sayılıyorduk. İsteyen herkese her hafta parasız asker sigarası dağıtılıyordu. Çoğumuz almıyorduk. Asker Doğu Perinçek, para biriktirmemiz gerektiğini, dışarıda kalan devrimci arkadaşlara bu biriken paraları göndermemiz gerektiğini söyleyince çıldırdım. Dünyanın her köşesinde dışarıdan içeridekilere para sağlanırken bizler o küçücük paralarımızı kullanamayacak, dışarıdaki kim olduklarını bilmediğimiz devrimci arkadaşlara para yardımı yapacaktık. O gün ipler koptu. Biz 11 kişi ortak kasadan ayrıldık. Kendi aramızda ayrı bir ortak kasa kurduk. Böylece koğuştakiler tıpkı dışarıdakiler gibi yeniden bölündü. İki gruba ayrıldık. Mao'cularla Mao'cu olmayanlar. Bu bir açıdan da varlıklı olanlarla olmayanların ayrışmasıydı. Ne yazık ki ben hala koğuş yöneticisiydim. Koğuşta hücre hapsinde kalan kimse yoktu artık. İkişer kişi kaldığımız hücreler sabah açılıyor, akşam yoklamasından sonra üzerimize kapatılıp kilitleniyordu. Bir gece yarısı herkes yatağındayken iplerdeki hücrelerden birinde kalan Günzileli'nin sesi bütün koğuşu doldurmuştu. Ben yatağımda kitap okuyordum. Gün, susalım arkadaşlar. Çin Komünist Radyosu'nu buldum, susun diye bağırmıştı hücresinden. Radyonun sesini de sonuna kadar açmıştı. Anlamadığımız, Arapça'ya yakın ağdalı bir dilde bir kadın sesi belli ki haberleri okuyordu. Koğuşta radyoda konuşulan bu dili bilen tek kişi yoktu. Spiker, emperyalizm mi dedi. Günzileli hücresinden bağırıyordu. Duydunuz mu? Emperyalizm dedi. Spiker, neokolonyalizm mi dedi. Gün bağırıyordu hücresinden. Yeni sömürgecilik dedi. Ancak programın bitişinde Çin Komünist Radyosu diye bizlere dinlettiği istasyonun Tel Aviv'den yayın yapan İsrail Radyosu olduğunu anlayınca yerlere yatmıştık. Gün radyoyu kapatmış susmuştu köşesinde. Doğu boş zamanlarına geri uzanıyor, saatlerce kollarının üzerinde yükselip alçalıyordu. Başka zamanlarda da koğuşun dibindeki erlerin tuvaletinin önündeki demir boruya tutunup kollarıyla bedenini bir yukarı çekiyor, bir aşağı bırakıyor, bunu yüzlerce kez deneyebiliyordu. Kolları akıl almaz derecede güçlüydü. Bacaklarının eksikliğine karşı kollarını güçlendirmişti. Şinaps, barfix onun vazgeçilmez oyunlarıydı. Bir gün havalandırmada işlenen ters bir eylem hepimizi güç durumda bıraktı. Yüzbaşı Poturno önderliğinde bir çavuş grubu koğuşa daldılar. Yüzbaşı üzerime yürüdü, işlenen eylemin sorumlusu benmişim gibi sorgularına başladı. Doğu, belli ki bu hiç bilmediğim eylemin yaratıcısıydı. Sorumluluğunu da benim üzerime atmıştı. Öfkeyle direndim. Hiç ilgim olmayan bir olaydan dolayı herkesin önünde dayak yiyecektim. Doğu o sırada yine koğuşun dibindeki hücrenin demir borusunda barfix yapmaktaydı. Öfkeyle karşısına dikildim, indi borudan. Şaşkındı, yüzleştik. Ben aklanınca oradan ayrıldım. Biraz dayak yediğini seslerden anladım. Daha sonra ben örgütümü korumaya çalıştım diye savunmuştu kendisini. Örgütünü savunmak adına da beni öne sürmüştü, beni satmıştı. O günler, o koğuşta benim en mutsuz olduğum günlerdi. Hücrede geçen günlerimden bile çekilmez günlerdi. Daha sonra oral çalışları da çok sevdim. Altın Eymen daha salıverilmemişti. Tartışma bir gün müziğe gelip odaklandı. Doğu Perinçek bütün batı müziğini siliyordu müzik dünyasından. Hele şu sözü oldukça şaşırtıcıydı. Batı müziği burjuva müziğidir. Belki yalnızca Beethoven'in 5. senfonisi müzik sayılabilir. Çünkü orada Beethoven hiç olmazsa büyük Fransız devrimine arka çıkmıştır. Müzik askeri müziktir. Yani marşlardır. Devrimci müzik budur. Cümleleri tıpkı böyle olmasa da sözlerinin özü buydu. 3 günlük açlık grevinin son günüydü. Grevin bitimine yakın Doğu Perinçek'le arkadaşları birlikte bir karar almışlar. Açlık grevi süresiz uzatılacakmış. Karşı çıkmıştım. Perinçek takımından olmayan öbür arkadaşlar da karşı çıkmışlardı. Maocular bir tür küstüler bize. O gün karavanayı almadılar. Biz aldık. Orucu da bitirdik. Çok soğuk bir hava esiyordu koğuşta. Gelen yemeği doğru dürüst yiyemiyorduk. Yanında aç olduğunu bildiğin insanlar varken insanı boğazından geçmiyor lokmalar. Ama onlar bizleri kullanarak kantinden şişe şişe süt, bol bol da bisküvi aldırıyorlardı. Ancak 3-5 gün sonra Maocu olmayan, açlık grevini sürdürmeyen bizlerin bu kadar çok süt, bu kadar çok bisküvi almamız yönetimin dikkatini çekmiş olmalı ki kantinle ilişkimizi de kesivermişlerdi. Soğukluk büyüdükçe büyüdü. Üstelik hala koğuşun yöneticisi bendim. Bu hücreler koğuşunun en eski tutuklusu da bendim. Dayanılır gibi değildi. Dayanamadım. Yönetime bir dilekçe yazdım. Bu koğuşun en eskisi olduğumu, burada unutulduğumu, bu koğuştan alınmamı isteyen bir dilekçeydi. Nöbetçi çavuşla dilekçemi yönetime ulaştırdım. Yarım saat geçti geçmedi, kapılar açıldı, beni almaya gelmişlerdi. Koğuşumu değiştireceklermiş, çok sevinmiştim. O koğuştan ayrılıp yeni geldiğim koğuşta, bir gün koğuş nöbeti tutarken, tuvaletin yanında, yerde, duvar dibinde çömelmiş oturan iki köylü dikkatimi çekmişti. Yanlarını sokul söyleşmeye başladık. Sökeliymiş ikisi de. Doğu Perinçek'te takımı, Söke'de köylüleri örgütlerken, bu iki köylüyle de dost olmuşlar. Onlar da Doğuları ağırlamışlar. Doğu oralarda bir yerde yakalanınca bir süre sonra bu iki köylüyü de tutuklayıp mamağa getirmişler. Niye böyle ayrı oturuyorsunuz dediğimde bizi aralarına almıyorlar demişlerdi. Çok hoş iki şaşkın köylüydü. Parasız da kalmışlardı. Elimdeki parayı onlara verince önce kabul etmemişler sonra zorla kabul ettirmiştim o 3-5 kuruşu. Aradan yıllar geçti. Şablondan Mao çıkarıldı yerine Mustafa Kemal yerleştirildi. Onunla kalınsa iyi. Of! O dönem Maocu olup da bugün kendilerine akıllıca yol çizen, özellikle basın dünyasında öne çıkmış nice arkadaşımı şimdi hayranlıkla izliyorum. Karıma yazdığı mektuptan. Sana gecenin bu geç vaktinde yeni koğuşumdan, yeni yatağımdan yazıyorum. Dış bey koğuşu cezaevinin girişinde bahçeye bakıyor, avluya değil. Cezaevinin çiçekli, ağaçlı ön bahçesine. Hiç olmazsa beton grisi yerine yeşillik görüyorum. Doğrusu ummadığım bir şeyde cezaevinden salıverilmiş gibiyim. Gece uzaktan Ankara'nın ışıklarını görüyorum. İlk kez ufuk çizgisi görmek yani. Sanırım havalandırma saatinde de içerideki beton avlulardan birini değil bahçeye çıkacağız. En önemlisi İlhan'dan, hücre arkadaşımdan uzaklaşmış oldum. İlhan çok ilginç biri. Dostoyevski tiplerinden biri. Garip bir gün geçirdim. Yarısı alabildiğine tatsız, yarısı güzel bir gündü. İyi geceler. Böyle diyorum ya, Çehov'un bir sözünü de anmadan edemiyorum. Tanrı bizi beylik sözlerden korusun. Karıma yazdığım mektuptan. İlk kez sıkıntısız bir gün geçirdim. İkişer katlı, üç ranza olan bir küçük odadayım. Ben üst katta yatıyorum. Daha önemlisi, 2 gündür elektrik tıraş makinemi kullanabiliyorum. Muzaffer Erdos kreminden verdi. Tıraştan sonra yüzüme bir güzel kremledim. Sonra bir ara havalandırmaya çıkarıldık. Uzaktaki Ankara'ya, dağlara, çerçevesiz bir gökyüzüne bakarak, bir arkadaşın küçük radyosunda klasik bir müzik parçası bularak toprak bahçede volta attım. En büyük yenilik de tuvalette aynı olması. Yok, kendimi düşündüğüm kadar çökmüş bulmadım. Saçlarımın çoğalan akları da sandığımdan azdı. Bugün kitap okumaya bile vaktim olmadı. Hiç kendi kendimle kalmadım. Konuşacak insanlar buldum çünkü. Sevgilim olan Hüzün de kalmadı burada. Sanki ben onsuz yapamam gibi geliyor. Dur bakalım. Karıma yazdığım mektuptan. Üst ranzada yatağımdayım. Tavandan sarkan çıplak ampule yakınım. Bir küçük radyo elimde, ince beyaz kordonuyla kulaklığı da kulaklığımda. Bildiğim bir piyano parçasını dinliyorum. Kimin olduğunu hemen çıkaramadım. Parça bitti. Beethoven'in 4. piyano konçertosu. Çalan Arthur Rubinstein. Bundan önce de Mozart'ın flüt ve arp konçertosunu çaldılar. İçim yıkandı. Bugün bahçe çok güzeldi. Az önce dinen yağmur doğayı koyulaştırmıştı. Uzaktaki Ankara'nın üzerinde yoğun bir sis vardı. Cezaevinin insancıl tembel güvercinleri, güvercinliğin önünde tüylerini kabartmışlar. Başlarını içeri çekmişler, üşümemeyi deniyorlardı. Karşıdaki Hüseyin Gazi Dağı, öyle koyu, öyle net, öyle diri, öyle yakındı ki bugün. Çok güzel bir dağ. Kayalık, mert görünüşlü, genç bir dağ. İnsanı çağıran bir dağ. Dergileri okudum. Doğru dürüst tek yazı, tek şiir, tek öykü yoktu. Edip Cansever'in şiiri bile masa başı şiiriydi. Bir yaşam gölgesi gizlemiyordu ardında. İlhan Berk'in yeni dergideki sayfalar dolusu, biçimsiz, düz yazı benzeri şiirlerini okuyamadım. Yazık, ne güzel şiirleri vardır onun. Boş bir tenekeyi davul yapmış, elindeki sopayla tenekeyi vuran, çıkan sesleri müzik sanan, tıpkı Doğu Perinçek'in askeri marşları müzik sanması gibi şiir sanan bir akılsız çocuğa benziyor artık İlhan Berk. Yarın görüş günü. Bu kez bulanık, kirli bir camın iki yanında değil, bizim koğuşun tel örgülü görüş bölümünde buluşacağız. Biliyor musun, bizim küçük koğuşta uyurken elektriği bile söndürüyoruz. Yadırgıyorum, alışamadım daha. Dış B koğuşunda pek az kaldım. 20 Ekim günü çıktığım duruşmada hiç ummadığım bir şey olmuş. Salı verilmeme karar verilmişti. Gerçekten hiç beklemiyordum. O güne kadar salı verilmem için sayısız dilekler yazıp vermiştim. Hepsine de red yanıtı gelmişti. O gün benimle birlikte Ömer aynayı sakladığı, barındırdığı, saklandıkları yerleri bildiği halde ilgili mercilere haber vermediği yolunda suçlanan pek çok kişinin yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle salı verilmelerine karar verilmişti. Ne garip. Duruşmada ne karım ne babam vardı. Cezaevine keyifle döndüm. Valizimi toparladım. Yazılı karar cezaevine akşamüstüne doğru geldi. Adımı seslenip hadi dediklerinde hala şaşkındım. Arkadaşlarla öpüşüp ayrıldım. Beni bu kez kelepçesiz olarak bir cipe bindirip büyük kışlanın ana kapısında bıraktılar. Evdekilerin haberi olmuştur, beni bekliyorlardır diye düşünmüş, heyecanlanmıştım. Ama nizamiye kapısının dışında beni bekleyen kimse yoktu. Ankara uzaklarda kıpır kıpır ışıklarını yakmaya başlamıştı. Hiçbir arabanın geçmediği bir yoldaydım. Valizimi yere koymuş, çevreyi gözlüyor, özgürlüğü kokluyordum. Bir saate yakın bekledim. Nizamiye kapısında bekleyen iki silahlı erle ayrı ayrı sohbet ettim. Neden sonra uzaktan görünen bir kamyonu, erlerden biri kapının önünde durdurdu. Boş bir kamyondu. Sürücü doğulu esmer gençten biriydi. Söyleşe söyleşe dış kapıya kadar geldik. Teşekkür edip indim kamyondan. Az ötede bir ara kaldığım cezaevi vardı. Sokulup yakından bakmak geçti içimden vazgeçtim. Bir an önce evime, yuvama dönmek için geçen ilk taksiyi çevirdim. Meşrutiyet Caddesi lütfen, dedim. Uçak davası tutuksuz olarak birkaç ay daha sürdü. Aklanmamız 15 Haziran 1973'teki duruşmada gerçekleşti. Cezaevinden çıkışımın haftasında İlhan'ı da dış B koğuşuna vermişler, benim salı verildiğim koğuşa. Cezaevinden çıkışımdan bir ay falan sonraydı. Karımın eczanesinde oturuyordum. Birden kapıdan İlhan girdi. Öpüşüp koklaştıktan sonra yine çok önemli bir görev üstlenmiş olarak çok önemli bir şey söyleyeceğini belirterek beni ayağa kaldırdı. Eczanenin arkadaki laboratuvar bölümüne götürdü. Cebinden kimliğini çıkardı. O zamanlar kimlikler ciltli kalın kapaklıydı. İlhan kimliğinin kalın kapağının arasına sokuşturduğu bir kağıdı çıkardı. Katlarını açıp bana uzattı. Okudum. El yazısıyla yazılmış bir tutanaktı. Altında bir sürü imza vardı. Ben çıktıktan sonra koğuştaki arkadaşlara bahçede askeri eğitim yaptırılırken nöbetçi erlerden biri Mümtaz Soysal'a bir tokat atmış. Çocuklar yapılan bu çirkin saldırıyı yönetime çıkıp kınamışlar. Yönetim ilgisiz kalmış. Bir siyasal fakülteler hocasına Profesör Mümtaz Soysal'a yapılan bu davranışı koğuştaki bütün arkadaşlar bir tutanakla belirleyip altını imzalamışlar. Bu açıklamanın bütün dünya basında yer alması için de tutanağı İlhan'la bana göndermişler. Benden istenilen bu belgeyi yurt dışına ulaştırıp dünya basında yer almasını sağlamaktı. Aklıma ilk gelen Yeni Ortam gazetesinde çalışan Mustafa Ekmekçi olmuştu. Gidip buldum Ekmekçi'yi. Mülkiyeliler Birliği'nin bahçesinde buluştuk. Bir masaya oturup tutanağı ekmekçiye okuttum. Onun dış basınla yakın ilişkisi olduğunu duymuştum. Pek çok haberi dışarıya onun ulaştırdığını biliyordum. Ekmekçi bu önemli tutanağı hemen dışarıya ulaştırmaya çalışacağını bildirip benden ayrıldı. 2 gün sonra emekçi... Ay, olmadı. Devam edeyim. 2 gün sonra ekmekçi beni aradı. Buluştuk. Yaptığından pek hoşnuttu. Anlattı. Tutanağı doğruca Çankaya'ya, Cumhurbaşkanı'nın yaverine götürmüş. Paniğe kapıldım. Ekmekçi, yaverin ne kadar hoş, güvenilir biri olduğunu anlatıyordu bana. Olacak şey değildi. Sayın yaver, duruma hemen el koyacağını, koskoca bir profesöre bireyin tokat atamayacağını, hemen gerekeni yapacağını söyleyip ekmekçiyi sarmış başından. Demek başım yine beladaydı. Ekmekçiyi o gün hemen çağırmışlar sıkı yönetime. İfadesini almışlar. Ekmekçi bu belgenin eline nasıl geçtiğini söylememiş. Gazeteci ya, haber kaynağını söylemezmiş ya gazeteciler. O da söylememiş. Ertesi günde ben alınıp götürüldüm sıkı yönetim adli müşavirliğine. Kitap evimin açılmasına izin veren o sevimli adli müşavir aldı ifademi. İlhan vermiş yine adımı. İlhan içerideymiş yine. Mustafa Ekmekçi'nin Cumhurbaşkanı'nın yaverine tutanağı verdiği gün alınmış İlhan. Alınır tabii. Soruşturmuşlar. Dayak olayından sonra dış beye koğuşundan salıverilen tek kişi oymuş çünkü. Tutanağı onun dışarı uçurduğu anında anlaşılmış. En iyi savunma saldırıdır düşüncesiyle cezaevinden çıktım çıkalı İlhan'la hiç karşılaşmadığımı, onun salıverildiğinden haberim bile olmadığını, İlhan'ın daha önce uçak kaçırma olayında da bizleri böyle bir pisliğe bulaştırdığını söyleyip savundum kendimi. Bırakıldım. Ama ekmekçiyi bağışlamak hiç içimden gelmedi. Kitap evime bir alıcı bulup borçlarından kurtulduktan sonra taşı toprağı altın dedikleri İstanbul'a göçtük karımla. O da eczanesini devretmişti. Neden sonra? İstanbul'da öğrendim İlhancığın öldürüldüğünü. Nasıl becerdiyse bir manav dükkanı açmış Ankara'nın bir köşesinde. Bir gün birisi arkasından kafasına vurarak öldürmüş İlhan'ı. Kimin öldürdüğü de belli olmamış. Tanıdığım, sevdiğim pek çok insan öldürüldü. Eli bileğinden kopuk Mustafa Taylan'ın da Eskişehir'de öldürüldüğünü yıllar sonra öğrendim. Hepsinin toprağına bol bol yıldız yağsın. Defterinde kuş sesleri burada sona eriyor. Elbet bilenlerin aklına hemen Edip Cansever'in benim de çok sevdiğim Mendilimde Kan Sesleri adlı şiiri gelecektir. O güzelim şiirin sonu şöyle biter. Ahmet abi, güzelim, bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri. Yalnız bu da değil. Tutkunu olduğum Cemal Süreyya da bir şiirini şöyle bitirir. Nasıl olsa bir gün döneriz bu yollardan geri. Senin elinde bir mendil, öbüründe kuş sesleri. Kitabımın adını defterimde kuş sesleri koyduysam elbette bunda bu iki şiirin büyük etkisi oldu. Yazdıklarımı buraya kadar okuyabildiyseniz, okutabildiysem size de bana da birer küçük alkış. Kitabın sonu. 23 Mart 2012, sayfa 399.